Ayrım 21. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 305. Orta ve Doğu Karadeniz bölümündeki kırsal nüfusun bir bölümü Alpin çayırlarla kaplı Doğu Karadeniz ve Canik Dağları üzerindeki yaylalara çıkar. Orman yetişme sınırı üstündeki yaylalarda sadece hayvancılık yapılırken orman içi yayla yerleşim sahalarında patates, mısır, fasulye gibi sebze ve taneli bitki tarımı da yapılır. Buradaki yaylaların en önemlileri Perşembe, Sultan Murat, Çambaşı, Ordu, Kümbet, Giresun ve Kaçkar dağları üzerindeki yaylalardır. Doğu Anadolu'da yaylacılık ve yayla hayvancılığın önemli bir yeri bulunur. Bu bölgemizde ovalara yerleşmiş köylerin dışındaki tüm köylerin yaylaları vardır. Dağ çayırları kuşağındaki yaylalar çoğunlukla 2000 metrenin üzerindedir. Yayla meskenlerinin çoğu taştan yapılmış olup, arpanın dışında diğer kültür bitkilerin üretimine elverişli değildir. Erzurum, Kars ve Ardahan illerini kapsayan Kuzeydoğu Anadolu'daki 1524 adet köyün 716'sının halkı Allahu Ekber, Gavur, Mescit ve Yalnız Çam, Kısır, Akbaba, Cin Dağları üzerindeki yaylalara çıkarlar. Genel olarak kırsal nüfusun 2/3'ü yaylalardan faydalanır. Güneydoğu Toroslar kendi kapalı ekonomik sistemi içerisinde bürünmüş ayrı bir yaylacılık ve dolayısıyla hayvancılık bölgesini oluşturur. Burada sözü edilen Beritan aşiretine mensup kimseler bütün yıl boyu hayvanlarına otlak bulmak amacıyla Güneydoğu Toroslar ve çevresindeki sahaları dolaşır. Hatta Güneydoğu Anadolu'da bazı köy ve kasabada yaşayan halk hayvanlarını bu aşirete mensup kimselere otlatılmaz amacıyla da verirler. Çoğunlukla küçükbaş hayvanların yazın yüksek yerlerdeki otlaklarda beslendiği bu göçebe hayvancılık faaliyeti ülkemizdeki et üretiminin bölgelere göre önemli bir bölümünü oluşturur. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki et ürünleri tüketiminin önemli bölümü göçebe hayvancılıktan sağlanır. Hayvancılıkla ilgili sorunlar. Ülkemizdeki hayvancılık istenilen düzeyde değildir. Halen düzensiz halde devam eden otlak ve yayla hayvancılığı hakimdir. Otlakların ot kapasitesinin üzerinde hayvan otlatılması, otlaklarımızın ot veriminin düşmesine ve erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur. Gerçekten Toros, Ege ve Anadolu'nun yüksek sahalarındaki mera alanları çoğunluğu dikenli olarak seyrek ot türleri ile kaplı duruma gelmiştir. Verimli otlak alanlarımız ise ancak Doğu Karadeniz dağları ile Kuzeydoğu Anadolu'da Allahu Ekber, Mescit dağları üzerinde kalmıştır. Mera'da otlak islahı, idaresi ve düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu otlak alanlarımızda da aşırı ve erken hayvan otlatma devam etmektedir. Mesela Terme, Çarşamba, Ünye, Fatsa, Aybastı, Korgan, Kumru, Niksar, Reşadiye kasaba şehirlerinin yaylası olan Perşembe Yaylası'nda yaklaşık 60 bin sığır ve 1 milyondan fazla koyun otlatılmaktadır. Ormanın üst sınırına tekabül eden bu yaylada otlatma Mayıs başlarına itibaren başlamakta, Eylül sonuna kadar devam etmektedir. Özellikle erken ve aşırı hayvan otlatma sonucu yayla alanında yer yer toprak örtüsü yüzeye çıkmış, aşılmaya başlamış ve yaylanın ot verim kapasitesi düşmeye başlamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meşe ormanlarında hayvan otlatılması, meşe ormanlarının verim gücünün düşmesine ve ormanların bozulmasına sebep olmaktadır. Meşe, dal ve yapraklarından faydalanma da meşe ormanlarında besin dengesini veya zincirini alt üst etmektedir. Meşe yapraklarının devamlı olarak hayvanlara, özellikle keçilere yedirilmesi, yaprakta besin maddelerinin ayrışması sonucunda toprağa karışmasını engellemektedir. Hayvancılığın istenilen düzeye çıkarılması, özellikle ülkemizde yeterli hayvansal ürün sağlanması ve orman ile otlak alanlarının bozulmaması için 1. Asırlardan beri göçebe hayvancılıkla giderilmeye çalışılan et ve süt üretimi günümüzde önemini kaybetmek üzeredir. Çünkü otlakların verimi düştüğü için hayvanlar az kalmakta, et ve süt verimi azalmakta ve hatta açlıktan ölenler bile olmaktadır. Ayrıca bu işle uğraşan göçebe halka eğitim, sağlık ve diğer hizmetleri vererek çağdaş ölçülerde gelişmelerini de sağlamak mümkün değildir. Bu nedenlerle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ahır ve besi hayvancılığının düzenli olarak yaygınlaştırılması. 2. Doğal otlak alanlarında otlağın ot verimine göre hayvan otlatılması ve özellikle erken ve aşırı otlatmanın yapılmaması. 3. ot örtüsü zayıf ve bozulmuş otlakların birkaç yıl otlatmaya açılmaması, nöbetleşe veya dönüşümlü olarak otlatmanın yapılması ve özellikle keçilerin ormanlara sokulmaması. 4. Hayvanların kaba yemlerin yanında protein değeri yüksek fabrika yemleriyle de beslenmesi, her türlü et ve süt mamulü tesislerinin modern teknolojiye uygun olarak işletilmesi. 5. Hayvan ırklarının ıslahına daha fazla hız verilmesi, et ve süt verimi yüksek hayvanların beslenmesi için gerekli eğitim ve mali tedbirlerin alınması. Bu arada başka ülkelerde verim değeri yüksek olan kümes hayvanlarının bıldırcın, pekin ve muskovi ördeği gibi beslenmesine de şans tanınması gerekmektedir. 7. Balıkçılık, su ürünleri. Daha önceki bölümde belirtildiği gibi, 5. bölüm, ülkemiz gerek deniz ve gerekse karasularında zengin bir faunaya sahiptir. Türkiye'deki su ürünleri üretim miktarlarının %80 kadarı denizlerden, %10'u iç veya karasularından elde edilir. Deniz ürünlerimizin yaklaşık %70'ten fazlası Karadeniz'den, geriye kalanı da sırayla Marmara, Ege ve Akdeniz'den sağlanır. Tür itibariyle zengin olan balık ve diğer su canlılarının 1400 tür, ancak 93 türü değerlendirilir. Bunun 73'ü deniz türleri, 20'si iç su türleri oluşmaktadır. Deniz ürünlerimizi yaklaşık %90'ı pelojik, göçmen, %10'u deniz diplerinde yaşayan türler oluşturur. Ülkemize kültür balıkçılığı girmesine rağmen bu balıkçılıkla ilgili yatırım ve girişimlerde gözle görülür bir azalma olmaktadır. Toplam kültür balıkçılığı üretimi 2000'de yaklaşık 50 bin tona ulaşmıştır. Her geçen yıl üretim sürekli artar. Değişik ekolojik ortam ve önemli su potansiyeline sahip ülkemizde kültür balıkçılığı ile yapacak üretim 100 bin tonu geçebilecek kapasiteye sahiptir. Bu konuda bir Norveç firmasınca somon balığı üretimine başlanması önemli bir gelişme olarak dikkate alınabilir. Ülkemizde deniz ürünleri üretiminde genel bir düşüş olmaktadır. Deniz ürünlerindeki düşüş nedenlerinin başında Karadeniz'de olmak üzere bilinçsiz ve aşırı balık avlanması gelmektedir. Aşırı fiyatla dış pazarlarda alıcı bulan kefal balığı aşırı avlanma sonucu azalmıştır. Tatlı su ürünleri yıllık üretimi ise genel olarak artmaktadır. Türkiye'de su ürünlerinin kişi başına tüketimi son 15 yıl içinde 6-7 kilo arasındadır. Dünyada kıyı, kıyı ötesi ve açık deniz balıkçılığı gelişmiş iken ülkemizde sadece 10 bine yakın balıkçı teknesinin önemli bir bölümüyle kıyı balıkçılığı yapılmaktadır. Özellikle hem fazla balık avlamak hem de kıyılarımızdaki balık potansiyelini tüketmemek bakımından açık deniz balıkçılığına geçmemiz zorunludur. Öte yandan ülkemizde uzun süredir görülen ve giderek artan su kirliliği su ürünleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim ev ve sanayi artıkları yeteri kadar arıtılmadan deniz ve iç sulara verilmektedir. Balık potansiyeli yüksek olan İzmir, İzmit, Gemlik gibi körfezlerimizde balık barınamaz hale gelmiştir. Yeterli tedbir alınmadığı takdirde Marmaris, Edremit, Fethiye, Edremit ve Güllük gibi körfezlerimizde elden çıkabilecektir. Dalyanlar, Ege ve Akdeniz'in önemli balık üretim merkezleridir. Dalyanlara her yıl çok miktarda çupura, yılan balığı, levrek ve kefal yavrusu girmekte, ancak ortamın uygun olmaması nedeniyle bunların çoğu yok olmaktadır. Ülkemizdeki mevcut dalyanların yarıdan fazlası, %64, son yıllarda özelliğini kaybederek birer bataklık haline gelmiştir. Bölüm 9. Türkiye'de maden yatakları ve madencilik. Ülkemiz yakıt maddeleri grubuna giren taş kömürü ve özellikle lignit bakımından zengin, petrol yönünden fakir, endüstriyel ham maddeli oluşturan demir, bakır, krom, boksit yönünden ise oldukça zengindir. Civa, uranyum, amyant, bor tuzları, arsenik, kurşun, çinko, kükürt, manyezit, perlit, volfram yatakları vardır. Ayrıca inşaat sektöründe kullanılan mermer, kil, cips, perlit yönünden de son derece zengindir. Madenler çeşitli şekillerde oluşmuşlardır. Bazıları kayaların içerisinde çeşitli biçimde yataklar ve damarlar halindedir. Madenler her zaman saf olmayıp birden fazla maden bir arada bulunabilir. Mesela kurşun ve çunko gibi maden yatakları birlikte yer alır. Demir, krom, bakır gibi madenler metal halindedir. Çeşitli tuzlar, kükürt, soda, cıva gibi madenler metal halde değildir. Madenler yerden taş ve toprakla karışık olarak çıkarılır. Buna filiz adı verilir. Madenler kaya ve topraklardan ayrılarak eritilir ve erdeme derecelerine göre madenler elde edilir. Maden yatağının bulunduğu sahanın ve madenin kalitesini belirtmek için bazı terimler kullanılır. Bu terimlerden rezerv, maden yatağının hacmini verir. Tenör, maden yatağından taş ve topraklarla karışık halde çıkarılan mineral maddenin artık maddelerden ayrıldıktan sonra elde edilen net maden miktarını ifade eder. Tuvenan ise bir maden yatağından çıkarılan taş ve toprakla karışık maden miktarıdır. Taş ve topraktan arındırılan madenleri ise ayıklanmış denir. Ülkemizin çeşitli madenler yönünden zengin olmasının başlıca nedeni, tektonik veya yer hareketlerinin aşırı derecede etkilenmiş olmasıdır. Bu yer hareketleriyle ülkemizde farklı volkanizma, başkalaşım, metamorfizma olayları meydana gelmiştir. Bu durum cevherleşmeyi, yani yer kabuğundaki belli minerallerin bir araya toplanmasını, yani maden yataklarının oluşumunu sağlamıştır. Başka bir ifadeyle çeşitli kaya grupları özellikle dağ oluşumu esnasında sıkışma ve magmadan kaynaklanan sıcaklıkla kısmen erimiştir. Böylece kayaların içerisinde bulunan demir, krom, bakır, kurşun, çinko gibi mineraller bir araya gelerek yataklar oluşmuştur. Ülkemizdeki yer hareketlerinin çok şiddetli olması ve bu hareketlerin aynı bölgede birkaç kez tekrarlanması maden yataklarının parçalanmasına, oluştukları alanlardan kaymasına neden olmuştur. Özellikle Orta ve Batı Toroslarda bulunan petrol yatakları, aşırı yer hareketleri nedeniyle petrolün toplanmasını sağlayan antiklinaller veya petrol kapanları parçalanmıştır. Bu nedenle ülkemizde petrol yatakları, kıvrım sisteminin az ve seyrek olduğu Güneydoğu Anadolu'da, Arap sert kütlesinin üzerinde bulunan tersiyer, 3. jeolojik zaman, denizel çökeltilerinde oluşmuştur. Aynı şekilde diğer maden yatakları da parçalanmaya uğramıştır. Tortul kökenli maden yataklarında tuz, cips ile kükürt, fosfat tuzları, çözünür halde göl ve deniz ortamlarına gelen çeşitli tuzların suyun buharlaşması ve aşırı yoğunlaşma sonucunda çökelmesiyle oluşmuştur. Aynı şekilde kömür yatakları, akarsuların göl havzalarında biriktirdiği bol miktardaki organik maddelerin ağaç, kütüğü, dal, yaprak gibi üzeri kilimli, kumlu ve kireçli tortularla kaplanmıştır. Daha sonra oksijensizlik ortamında organik maddelerin yanması ile kömür yatakları oluşmuştur. Bu nedenle ülkemizde karasal karbonifer arazisinin olduğu Zonguldak civarında taş kömürü, neojen göl çökellerinin yaygın bulunduğu iç bölgelerimizde linyit yatakları yaygındır. Genel olarak Türkiye dünyada çok çeşitli madenlere sahip ülkeler arasındadır. Nitekim dünyada 152 ülkenin tamamında 50'ye aşkın çeşitli maden çıkarılır. 29 çeşit maden yatağının bulunduğu ülkemiz dünyada 10. sıradadır. Maden üreten ülkelerin dünya pazarlarındaki payı açısından Türkiye %0.16'lık pay ile 52. sıradadır. Amerika %15.42'lik payı ile 1. sıradadır. Mesela Türkiye'nin dünya demir ve bakır üretimindeki payı %0.4-0.6 arasında değişir. Diğer madenler üretimindeki yaklaşık payı ise şöyledir. Bioksit %0.7-%6, manyezit %8-9 dolayındadır. Ülkemiz maden potansiyeli oldukça yüksek sayılabilir. Dünyada bilinen bor yataklarının yarıdan fazlası ülkemizdedir. Rasyonel bir işletmecilikle daha fazla maden üretmemiz ve ihraç etmemiz mümkündür.
İşte maden yatakları bakımından zengin olan ülkemizde maden işletmeciliği tarihi dönemlerde başlamıştır. İlk maden işletmeciliğinin en az 9000 yıl kadar önce Çayönü Maden Diyarbakır'ında başladığı, buradaki yerleşmede doğrudan bakır işletilerek maden devrine geçildiği tespit edilmiştir. Fenikelilerin, Hititlerin, Frigyalıların ve Lidyalıların Anadolu'daki bazı madenleri işlettikleri bilinmektedir. Anadolu'da madencilik özellikle M.Ö. 2000-1000 yıllarında Hititler zamanında gelişmiştir. Metal paralar ilk kez Hititler, sonra da Lidyalılar tarafından basılmış ve kullanılmıştır. Balya yani Balıkesir, kurşun, murgul yani Artvin bakır yatakları M.Ö. 500 yıllarından itibaren işletilmeye başlanmıştır. Eskişehir'deki lüle taşı yataklarının Romalılarca bilindiği belirtilmektedir. Bor mineralleri ilk kez 1815 yılında Bandırma yakınlarında bulunmuş ve bu minerale izafeten şehrin ismine pandermit adı denilmiştir. Kromit ilk defa 1848'de Harmancık yani Bursa yöresinde, taş kömürü 1822'de Zonguldak'ta bulunmuştur. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ülkemizdeki maden yataklarının bulunması ve mevcut maden yataklarının işletilmesine önem verilmiştir. Bu konuda yeraltı kaynaklarının sistematik olarak değerlendirilmesi ve işletilmesi amacıyla 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü MTA kurulmuştur. Madenleri işletmesi için de Etibank devreye sokulmuştur. MTA'nın sürdürdüğü araştırma ve çalışmalar sonucunda Türkiye'de 4400 adet maden yatağı, maden zuhuru veya zuhur topluluğu bulunduğu tespit edilmiştir. Bu madenlerin başlıcaları şunlardır: demir, krom, bakır, kurşun, çinko, manganez, alüminyum, antimon, molibden, nikel, volfram, uranyum, toryum, altın, gümüş, asbest, manyezit, kaolen, barit, talk, kükürt, fosfat, civa, florit, grafit, bor ve perlit. 1. Belli başlı madenlerimiz ve coğrafi dağılışı. Yakıt madenleri. Bu gruba giren madenler taş kömürü, linyit ve petroldür. Bu konuda enerji kaynakları bahsinde bilgi verildiği için burada ele alınmayacaktır. Ancak petrol haricinde potansiyel kömür yatakları yönünden ülkemiz son derece zengin durumdadır. Nitekim Zonguldak Havzası'ndaki taş kömürü yatağının toplam rezervi 1 milyar ton linyit kömürü ise 500 milyar tonun üzerindedir. Muhtemel petrol rezervimiz ise en iyimser bir tahminle 110 milyon ton civarındadır. Büyük maden sanayinin ham maddeleri. Metalik madenler sanayinin temelini oluşturan ve gelişmesini sağlayan anır sanayinin önemli ham maddesidir. Bunların başında ise demir, bakır, krom, kurşun, çinko gibi madenler gelmektedir. Demir, ağır sanayinin esas ham maddesini oluşturan demir, her çeşit makina, teçhizat, bina, demiryolu, köprü yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde iki ana demir metalojeni havzası yer alır. Bunlardan biri Sivas-Malatya bölgesindeki Divriği ve Hasan Çelebi sahasındaki demir yataklarıdır. Divriği, demir-çelik sanayinin ihtiyacını karşılayan yüksek tönörlü yani cevher miktarı fazla olan en büyük yataktır. İkinci havza ise Kayseri'den Adana ve Kahramanmaraş'a kadar uzanan sahadadır. Mansurlu, Karamadazi demir yatakları bu havzadır. Bunun yanında Bitlis Masifi, Sakarya, Eskişehir, Edremit Eymir, Ayvalık ve Sima, Kastamonu ve Düzce ile İçel dolaylarında demir yatakları da vardır. Türkiye'de 850 adet demir cevheri yatağı ve zuhuru tespit edilmiştir. Yüksek fırınlarda doğrudan kullanılmaya elverişli 277 milyon ton demir cevheri vardır. Bunun yanı sıra zenginleştirme, peletleme gibi çeşitli işlemleri gerektirecek özellikle demir cevheri rezervinin 1 milyar 200 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemiz dünya demir üreten ülkeler arasında 19. sıradadır. Halihazırda demir madeni, Ereğli ve İskenderun demir-çelik tesislerinde işlenerek çeşitli demir-çelik ürünleri üretilir. Son yıllarda üretim düşmesine karşın hurda demirden demir-çelik üretimiyle satış miktarında genel bir artış vardır. Baz metaller, bakır, kurşun, çinko. Genellikle bir arada bulunan ve aynı oluşum süreci içerisinde meydana gelen bu metaller, ülkemizde 4 ayrı maden sahası havzasında bulunmaktadır. Bunlardan biri Doğu Karadeniz bölümünden başlar, batıya doğru, Karadeniz içinden Trakya'ya, oradan da Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'ya kadar uzanır. Bakır, kurşun, çinko cevherleşmesi, Çakmakkaya, Madenköy, Köprübaşı, Lahanoz, Asarcık, Koyulhisar dolaylarında meydana gelmiştir. Trakya bölümünde ise yine alkali maddelerin volkanizmasına bağlı olarak Dereköy, İkiztepeler, Şükrübaşı yani Kırklareli'de porfir, bakır, molibden mineralleşmesi olmuştur. İkinci metalojeni havzası Marmara Denizi'nin güneyinde Balıkesir ilini içine alan bir alanı kapsar. Bu havzada Balya, Balıkesir, Altınoluk, Yenice, Arapuçan, Çanakkale, kurşun çinko yatakları önemli cevherleşmelerdir. Üçüncü metalojeni kuşağı Güneydoğu Anadolu'da Antakya Hakkari arasındadır. Maden Elazığ, Madenköy Siirt, bakır yatakları bu kuşağın önemli madenleridir. En fazla bakır maden çevresinden çıkarılır. Dördüncü kuşak ise güneyde Orta Toroslar kesimindedir. Buradaki başlıca kurşun çinko yatakları Hadım Bozkır, Bolkadağ ve Zamantı yörelerindedir. Yukarıda belirtilen bu dört ana bölgede 531 adet bakır, kurşun, çinko yatağı ve oluşumu mevcuttur. Guleman, Elazığ, Murgul, Artvin, Küre, Kastamonu'da olmak üzere 3 büyük bakır madeni işletme sahası bulunmaktadır. Ancak Murgul'daki bakır yatakları tükenmek üzeredir. Madenköy, Çayeli Rize ve Madenköy Siirt bakır yatakları da işletmeye hazırlanmaktadır. Bakır yatakları rezervinin 154 milyon tonun üzerinde olduğu belirtilmektedir. Önceleri Anadolu'da mutfak eşyalarının yapımında kullanılan bakır, günümüzde daha ziyade elektrik sanayinde sarf edilmektedir. Ülkemizde 45 adet kurşun çinko yatağı vardır. Balya, Balıkesir, Akta Madeni, Keban'da geçmişte yoğun olarak kurşun çinko madenleri işletilmiştir. Günümüzde ise Akdağ Madeni, Çamardı, Aladağ, Kayseri, Koyulhisar, Sivas, Yenice, Çanakkale, Köprübaşı, Giresun'da kurşun çinko yatakları işletmeye açılmıştır. Krom, dağ kuşaklarımızda derin magma ürünü volkan kayalarının yani yeşil kayalar bünyesinde bulunan krom, iyi cins çelik üretimi ve madeni kaplama işlemlerinde kullanılır. Türkiye'de ilk krom yatağı 1848'de Harmancık, Bursa'da bulunmuş ve işletilmesine 1850'li yıllarda başlanmıştır. Ülkemiz dünya krom üretiminde Güney Afrika, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Zimbabwe'den sonra 5. sırada yer alır. Peridotitler içerisinde yaygın olarak bulunan krom yatağı 710 civarındadır. Krom yatakları önem sırasına göre 6 bölgeye ayrılmış bulunur. 1. Guleman, Elazığ bölgesi. 2. Fethiye, Köyceğiz, Denizli bölgesi. 3. Bursa, Eskişehir bölgesi. 4. Kayseri, Adana, Mersin bölgesi. 5. Kop Dağı bölgesi. 6. İskenderun, İslahiye, Kahramanmaraş bölgesi. 7. Aladağ bölgesi. Bu bölgelerin dışında da dağınık halde krom yataklarına rastlanılır. Hali hazırdaki krom rezervi çeşitli kalitede olmak üzere 230 milyon tonun üzerindedir. Cumhuriyet döneminden önce Dağardı ve Fethiye Köyceğiz arasındaki krom yatakları işletilmeye başlanmıştır. 1930'dan sonra krom madeni üretiminde sürekli artış olmuştur. Ancak son yıllarda üretimde düşüş vardır. Boraksit. Eskiden beri boyacılık ve eczacılıkta kullanılan ve son yıllarda füze yakıtı olarak değerlendirilen boraksit, Cumhuriyet'ten önce Balıkesir, Susurluk arasında Sultan Çayırı'nda çıkarılmış, son yıllarda buna Emet, Sındırgı Kırka, Eskişehir, Güneybatısı yatakları da eklenmiştir. Boksit. Ülkemizde alüminyum elde edilen boksit aranmasına 1939'da başlanmış ve şimdiye dek 288 boksit yatağı saptanmıştır. Karstik arazilerde kireç taşının çözünmesi sonucu açığa çıkan kil, kireç taşlarındaki boşluklarda birikmiştir. Bu surette oluşan boksit çeferi eldeki bulgulara göre en fazla Toroslar'da Seydişehir Akseki yöresindedir. Buradaki boksit yatakları yaklaşık 1000 metre kalınlığındaki kireç taşları arasında 1-40 metre arasında değişen kalınlıktadır. 44 milyon ton rezerve sahip olan boksitlerin bir bölümü Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nda işlenir. Tüm boksit rezervimizin ise 450 milyon ton dolayındadır. Dünya boksit üretiminde 15. sıradayız. Nikel. Ülkemizde 10 kadar nikel yatağı ve zuhuru bulunmaktadır. Bilinen nikel zuhurlarının bazıları Çaldağ, Turgutlu Manisa, Yunus Emre, Eskişehir, Murat Dağı, Kütahya, Güneş, Divriği Sivas, Pancarlı, Tatvan yörelerindedir. En önemli nikel kaynağı Çaldağ'daki lateritik kabuklar halinde olup 50 milyon ton rezerve sahiptir. Henüz ülkemizdeki nikel yatakları işletilmemektedir. Diğer madenler. Bu gruba dahil edilen maddeler çoğunlukla çeşitli sanayi sektörlerinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Manganez. Çelik sanayinde kullanılan bu maden Kütahya, Eskişehir, Denizli, Ankara, Bursa ve Karadeniz Ereğlisi civarındadır. Ülkemizden çıkarılan manganezin büyük bölümü ihraç edilmiş, yurt içinde işlenmesine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlanmıştır. Türkiye'de 620 adet manganez zuhuru ve yatağı tespit edilmiştir. Toplam rezervimiz 5 milyon ton dolayındadır. Bu yatakların en önemlileri çoğunlukla dağ kuşaklarımızda bulunan Doğu ve Batı Karadeniz, Trakya, Güneybatı Anadolu, Balıkesir, Bursa, Gaziantep ve Erzincan yörelerindedir. Florit. Türkiye'de bilinen 42 florit yatağının en önemlileri Kaman, Kırşehir, Şafaatli, Yozgat, Ovacık, Kütahya, Beylikova, Eskişehir yörelerindedir. Rezervi 10 milyon tonun üzerinde olan Beylikova fluorit yatağı karmaşık bir mineralleşme göstermektedir. Burada fluoritle birlikte barit ve toryum da bulunmaktadır. Buradaki toryumun rezervi de 1.3 milyon ton kadardır. Fosfat. Mazı Dağı, Mardin ile Adıyaman, Hatay, Bingöl ve Bitlis illerinde 50 kadar fosfat yatağı ve zuhuru bulunmuştur. Toplam fosfat rezervimiz 446 milyon ton olup bunun 70 milyon tonu işlenebilir özelliktedir. Ancak yeterli miktarda fosfat üretemediğimiz için ihtiyacımızın bir bölümünü ithalatla karşılanır. Bor. Yüksek soğutma niteliğinden dolayı enerji santrallerinde ve gübre yapımında kullanılan bor, volkan faaliyetlerine bağlı olarak neojen tuzlu sığ su çökelleri içerisinde Kütahya, Balıkesir, Eskişehir yörelerinde bulunur. Bor rezervinin 2 milyar ton dolayında tahmin edilmektedir. Bu miktar dünyadaki tüm bor rezervinin %80'ine tekabül etmektedir. Borun konsantre üretimi 1.4 milyon ton civarındadır. Uranyum, önemli bir radyoaktif maddedir. Türkiye'de 31 uranyum yatağı ve zuhuru vardır. Bunlar Batı Anadolu'da Aydın, Uşak, Manisa ve Çanakkale yörelerindedir. Bugüne kadar tespit edilen uranyum rezervi 8400 ton U3O8'dir. Manyezit, demir-çelik ve kimya sanayinde kullanılan bu maden çoğunlukla Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bursa yörelerinde bulunur. 300 kadar yatağı ve zuhuru tespit edilmiştir. Tahmini rezerv ise 220 milyon tondur. Türkiye'de dünya manyezit üretiminin %8 ya da 9 kadarını verir. Ülkemiz Çek, Çin, Kuzey Kore ve Rusya Federasyonu ve Avustralya'dan sonra 6. sıradadır. Civa. Türkiye'de bilinen 61 civa yatağı ve zuhurunun çoğu İzmir, Konya, Uşak, Niğde ve Balıkesir yörelerindedir. Rezervi 5.5 milyon ton dolayındadır. Civa üretimi ve civanın kullanıldığı ürünler sağlık için zararlı olduğundan dünyada 1975'ten beri civa üretimi azalmıştır. Ülkemizde civa üretimi durdurulmuştur. Antimon. Çoğunlukla ilaç yapımında kullanılan antimon yataklarının çoğu Turhal, Tokat, Dağardı, Murat Dağı, Kütahya, İvrindi, Balıkesir, Ödemiş, İzmir, Gümüşler, Niğde, Kızılcıhamam, Ankara, Sülüklüköy, İnegöl, Söğüt, Bilecik dolaylarındadır. Ülkemizde antimon yatakları 1904-1915 yılları arasında yabancı şirketler tarafından işletilmiştir. Ülkemizdeki rezervi ise 6.3 milyon ton kadardır. Wolfram, tungsten. Çok sert olması nedeniyle özel çelik yapımında ve elektriksel direncinin fazla olması ile de akkor lamba telleri ve elektrik direnç tellerinin yapımında kullanılır. Ülkemizde bilinen 27 Wolfram yatağı ve zuhurunun çoğu Uludağ, Bursa, Keban, Elazığ, Akdağ Madeni, Yozgat, Demirköy, Kırklareli, Gümüşler, Niğde, Dudaş, Bilecik yörelerinde tespit edilmiştir. Halen Uludağ'da tek yatak olarak işletilen Wolfram'ın rezervi 15 milyon ton dolayında tahmin edilmektedir. Üretim yönünden dünyada 14. sıradayız. Asbest. Ateşe dayanıklı lifli bir metal olan asbest, Topuk, Bursa, Cumaçay, Ağrı, Kızıldağ, Hatay, Yağcılar, İzmir, Armutalan, Muğla, Destuni, Siirt, Celali, Sivas'ta saptanmıştır. Krizotil asbest rezervi 6.6 milyon, amfifobil asbest rezervi ise 1 milyon ton olduğu sanılmaktadır. 21. ayrımın sonu, sayfa 316.